Ayrım 18. Nereden Nereye? Musa Uysal. Sayfa 246. Dostlarımın mektuplarını, hele beni tanımadan yazan hanımların mektuplarını okumaktan ve de okurlarıma da sunmaktan mutluluk duyuyorum. İzin alıyorum ve öyle yazıyorum mektupları. Ama Şakir Otlamaz'a sormadım, ondan izin almadım. Almayacağım da. Sorarsam kızar, küser bana. Şakir Otlamaz ilkokul öğretmenliği yaparken sapına kadar öğretmen derlerdi ilk öğretim müfettişleri. Sonra Gazi Eğitim'in pedagoji bölümünü bitirdikten sonra İç Anadolu, Doğu Anadolu'da ilk öğretim müfettişliği ve Sinop'ta da Fikri Yavuz'la Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı yaptılar. 1974 yılında TÖBDER'in olağan kongresinden sonra eski ve yeni yönetim birlikte Sinop'a tatile gittik. Yeni yönetimin yarısı nöbetçi kaldı. Şakir Otlamaz Gelincik İlkokulu'nda bize yer ayırmış. Hamdi Konur, Aydın Aydemir, Ali Rıza Kayaalp, Cemil Çakır, Nazım Bayata, Gülsen Atila, Ayten Gençer, Turhal'dan Rezan öğretmen Gelincik Okulu'na yerleştik. Ucuz, kesemize uygun bir yer. Şakir Otlamaz yemek vermek istemiş hepimize. Restoranda vermeye bütçesi uygun değil. Evinde verse yeri uygun değil. Ne yapsın, hepsini temsilen iki aile götürecek. Ama Hamdi Hoca ile beni götürmek istiyor. Hamdi Konur köylüsü, ben de yakın köylüsüyüm. Ailenin birini kendi seçecek, birini de kamp sakinleri seçecek. Kendisi beni seçti. Hamdi Konur Hoca'yı da kampçılar seçtiler. Kampçıların Hamdi Hoca'yı seçeceğini biliyordu. Böylece dilediği gibi oldu Şakir Otlamaz'ın. Ertesi günü gittik Şakir Hoca'nın evinde, yedik içtik. Sinop'a tayinleri çıkınca görmüş Hatice Hanım denizi. Aradan biraz geçtikten sonra hem piknik yapalım hem denizde yüzelim diye karar vermişler. Hazırlıklarını yapmışlar, gitmişler bir kamp yerine. Soyunmuşlar, giyinmişler mayolarını, atlamışlar denize. Bizim Hatice Hanım da içlerinde. Ne bilsin öbür hanımlar Hatice Hanım'ın ilk defa girdiğini. Kulaç atmışlar, açılmışlar. Şakir bakmış Hatice de gidiyor beraberlerinde. Şakir bağırmış eşine. Hatice nereye? İşaret etmiş bu tarafa. Göstermiş Gerze tarafını. Korkmuş Şakir boğulmasından, dört çocukla meydanda kalmasından. Bağırmış yine. Hatice çok derine gittin diye. Olsun demiş. Sonunda geri dönmüşler. Denize dalıyorlar, çıkıyorlar, çıkarıyorlar tadını. İmrenmiş Hatice Hanım. O da dalmak istemiş denize. Ama girememiş suyun altına bir türlü. Rica etmiş arkadaşlarına beni de batırın diye. Toplanmışlar kadınlar, sokamamışlar suya. Batıramamışlar denize Hatice Hanım'ı. Dönünce darılmış Şakir Hoca. Denizin dibini boylayacak, dört çocukla beni meydanda bırakacaksın diye. Çıkışmış Hatice Hanım. Öyle kolay mı suya dalmak? Sinop'un bütün kadınları çöktü, yine batıramadılar beni deyince gülüşmüşler hepsi. İlk defa denize girdiğine inanmak güç tabii. Şakir Hoca'dan mektup bekledim hep. Çünkü Şakir Hoca yazarsa güzel yazar, anlatırsa güzel anlatır. Bir gün geldi Şakir Hoca'dan mektup. Kısa yazmış ama özlü yazmış. Benim istediklerimi anlattı bana. Musa abi, sizin durumunuzu çok geç öğrendim. Erol Çorum'a atanmasaymış, bu haber alma daha da gecikecekmiş. Kasırganın yarattığı toz duman yoğun olmalı ki aile dostları bile birbirini göremez oldu. Alışılagelmiş hal hatır sormadan hoşlanmayacağını biliyorum. Hal hatır sorma ve yanıtları lüzumsuzluğun ötesinde sizleri yorar diye orayı es geçiyorum. Moralinin yüksek olduğuna, cezaevindeki çökmüş olanlara bile canlılık vereceğine inanıyorum. Bunun için de Tanrı kurtarsın dileğinde bulunmuyorum. Tanrı en çok darda kalanlara, gücünü yitirmişlere lazım olurmuş. Siz ise daha çok yaşamak zorundasınız. Sayın ağabey, dışarı içeriden pek farklı değil. Öyle gelişmeler var ki insan zor açıklıyor. Nereden baksan çıkmaz sokak. Herkes birbirine bu iş nereye varacak diye soruyor. Korku, tedirginlik, güvensizlik gittikçe azalacağına daha da çok sarıyor toplumu. Herkes canı başı derdine düştü. Canlı kalabilmek için çırpınıyor. Özgür düşünceymiş, bilimsel bulgularmış, uygarca insanca yaşamaymış unutuldu bunlar. Ucuz ve kolay yaşamayı seçenek yaptı insanlar. Vuran vurana, kıran kırana. Yalan dolan başlıca özelliği oldu insanların. Sapık gelişmelere kimsenin aldırdığı yok. Bir iki aydının da etkisi olmuyor. Artık söz ve yazı gücünü yitirdi. Geçerli olan para. Fuhuş aldı yürüdü. Cinsel sapıklıklar toplumun tek haber kaynağı haline aldı. Bir toplum kendisine bu kadar yabancılaştırılabiliniyormuş meğer. Kimlerin bizleri bu hale düşürdüğünü siz benden daha iyi açıklarsınız. Ağabey, öyle bir boşluktayım, öyle bir anlamsız zaman geçiriyorum, sormayın. Şaşkınlaştık neredeyse. Sıradan bir kişi olmayı özler duruma geldik. Gelişmeler insanları öyle duyarsızlaştırdı ki, bizler de bu sürüye katıldık gidiyoruz. İçerinin havasının böyle olmadığını sanıyorum. Her dönemeç zamanında bir kent, bir bölge popüler hale geliyor. Şimdi de Çanakkale mi? Sizi inanın çok özledim. Fırsat bulunca ziyaretinize geleceğim. Unutulduğunuzu sanmayın. Sağlığınızın iyi olması lazım. Çünkü düzenli yaşamaya alışkanlığınız var. Erken emekli edildiğini duymuşsundur. Sizi hasretle kucaklıyorum. Tüm tanıdıklara, koğuş arkadaşlarına selamlar. Şakir Otlamaz. Komünler ayrı hazırlık yaptı yılbaşı için, masaları süslediler. Sonbaharda bidonlara vurdukları şarapları zulalarında. Bu gece televizyondaki programı izleyeceğiz. Yarın akşam kendi hazırladığımız programla eğleneceğiz. Zulamızda kuru yemiş, meyvelerimiz ve televizyon programı ile geçirdik geceyi. Ertesi sabah ziyaretçim olduğunu söylediler. Ziyaret yerine gittim. 3 tane birbirinden güzel hanımla karşılaştım. Üçü birden merhaba emmi dediler. Kır çiçeklerinden özenle kurutulup kavanoza yerleştirdikleri bir demet çiçeği sundular. Sonra kendilerini tanıttılar. Ayşe Gürsoy'u gıyaben tanıyordum, resmini de görmüştüm. Eşi ve çocuğu ile çekilmiş bir resmini göndermişti. Kendisi diş hekimi, eşi ziraat mühendisi. Karı koca tutuklanmışlar. O fotoğraftaki güzel çocuğun anası babası götürülünce ne hale gelir gözünüzün önüne, getirir misiniz? Getirebiliyor musunuz? Diğer ikisi gencecik kız, nasıl da seveceğim bakıyorlar, belki de kendi babalarıyla karşılaştırıyorlar. Alemin akıllısı siz misiniz demişlerdir onlara da. Büyüklerimiz ne yaparsa haklıdır, ne derse doğrudur, her şeyi büyüklerimiz bilir demişlerdir. Küçüklerin biraz kartına büyük dendiğini düşünmemişlerdir. Cin gibi çocuklar, soramadım ne kadar ceza aldınız diye, ışıl ışıl gözleri, sevimli güzel çocuklar. Bir solukta nereli olduklarını, analarını, babalarını, yaşlarını, işlerini anlatıverdiler. Dışarının özlemini çekiyorlar. Onların da gezmeye, tozmaya, aşık olmaya hakkı var elbet. Ayşe Gürsoy'la dostluğumuz ilerledi. Hapishanede dostluklar başka olur. Kocası tahliye olunca ufacık bir pusulada sevincini nasıl da güzel ifade etmişti. Nasıl sevinmişti. Sonra kocası ile oğlu ziyarete geldiler. Kocasını, çocuğunu kucaklayabildi. İmralı Adası'na gönderecekler. Haber verdim Ayşe Gürsoy'a. O gece bir çift yün çorap örmüşler. Üşümesin emmimizin ayağı demişler. Nasıl duygulandım. Nasıl da işime yaradı yolda. Koğuşumuzda yılbaşının ikinci günü kendi hazırladığımız programla eğlendik. Ömer Hayyam'ı oynadılar. Ne hünerler varmış çocuklarda. O geceyi güzel değerlendirdiler. İnsanlar yaşamlarını renklendirmek için şartlar ne olursa olsun bir çare buluyorlar. Cezaevinde bazen kaynağı belli olmayan bir söz dolaşır. Aranır, kaynağı bulunmaz. Bu söz günlerce meşgul eder mahkumları. Sözler hep mahkumların lehindedir. Cumhurbaşkanı artık bu af konusunu bitirin demiş. Adalet Bakanı en kısa zamanda af yasasını meclise sunacakmış. Cumhuriyet Bayramı'na kadar af çıkacakmış. Cumhuriyet Bayramı geçti, aftan hiç söz eden olmadı. Af yılbaşına kesin çıkacakmış. Yılbaşına da yetiştirememişler. Ramazan Bayramı'na kalmış. Ramazan Bayramı da geçince Adalet Bakanı söz vermiş. Kurban Bayramı'nda bayramı mahkumlar evlerinde geçirecekmiş. Böyle devam eder gider, ciddi ciddi tartışılır. Bu seferki şaka başka şaka. Benim de alet olduğum ve pişmanlık duyduğum ama dönüş yapamayacağım bir şaka. Önce cezasının yarısını yatanlar yarı açık cezaevine gönderilecekmiş diye bir söz, bir haber dolaşmaya başladı. Birkaç gün sürdü bu haber. Yalan mı, gerçek mi, şaka mı? 2-3 gün hep bu tartışıldı. Gardiyanlara soruyorlar. Onlar da ne aslı var ne aslı yok diyor. Şüphemiz büsbütün artıyor. Malta'da dolaşırken Resul Malta'nın kapısının deliği açılıyor. Şunu koğuş temsilcilerine ver diye bir yazı uzatmış gardiyanın biri. Akşam saat 16'da dilekçeleri hazırlasınlar. Almaya geleceğim demiş. İdarede çalışan arkadaşlar haber verdiler. Bu bir şaka dediler. Haberin olsun, kimseye söyleme. Ben de öyle yaptım, yazı okundu. Cezaevimizde bulunan siyasi mahkumlar başka bir davadan yargılanmıyorlarsa ve hükümlülük sürelerinin yarısını yatmışlarsa, Ceza ve Tevkif Evi Genel Müdürlüğü'nün emirleri uyarınca yarı açık cezaevine gönderilecektir. Bu durumda olanların cezaevimiz müdürlüğümüze başvurmaları rica olunur. Başlık, mühür, imza tamam. İnanmamak mümkün değil. Not: meslek sahibi olanların çalışmak istedikleri iş kolunu ayrıca belirtmeleri gerekir. Yarı açık cezaevindeki iş kolları ayrı yazılmış. Bu şakayı yapanları hala bilmiyorum. 10 kadar çalışan vardı idarede. Dilekçeler yazılmaya başlandı. Ece Abatlı Resul dilekçesini bana yazdırdı. Mesleğini yazarken yaz emmi dedi. Açık deniz balıkçılığı, kıyı balıkçılığı. Mesleğim dededen babadan kalmıştır. Bonservisim de vardır dedi. Dilekçeler toplandı. Kapının deliğinden şapkasını gözünün önüne indirmiş gardiyana verildi. O gün hep yarı açık cezaevinden söz edildi. Şaka olduğunu söyleyemiyorum. Eğer söylersem çok bozulurlar. Bu şakanın içinde olduğumdan çok rahatsızım. Ama söylenmez ki, söyleyemem. Koca Seyfi geldi yanıma üzgün. Hayrola dedim. İnşaatçı yazıldım, pişman oldum. İnşaat ağır işçiliktir dedi. Aldırma, orada çaresini buluruz dedim. Adanalı Nebi Yağcı da her türlü tarım işçisi yazdırmış kendine. Sen şu enginar nasıl ekilir dikilir anlatsana dediler. Meğer Nebi Yağcı pazarlarda meyve ve sebze satarmış. Aksilik bu ya, enginar hiç satmamış. Güldüler oradakiler. Tekrar yarı açık cezaevi konuşulmaya başlandı. Güneşi, gökyüzünü, masmavi denizi, ağaçları, kuşları göreceğiz, uzaklara bakacağız. Artık perdelemeyecek duvar gökyüzünü. Elinde kocaman bir anahtarla kapının önünde bekleyen gardiyan da olmayacak. Çalışacakmışız orada. Olsun, çalışırız, vücudumuz açılır, dinginleşiriz. Sağlıklı oluruz. İşleyen demir pas tutmaz dememiş miydi atalarımız? Aman şu dört duvar arasından kurtulalım da ne olursa olsun. Akşam oldu, hep bu konuşmalarla geçti o gün. Koğuşta herkes neşeli, yüzler gülüyor, moraller iyi. Sayımdan sonra mektuplar dağılmaya başladı. Önce zarfın üstünü okudum. Metin Demirtaş, Ayşe Üvez, Neriman Gülbay. Ayşe Üvez'le Neriman Gülbay'ın mektubunu okurlarıma sunacağım. Mektubunu bulamadığım dostlardan özür diliyorum. Sevgili Musa emmim, geç de olsa mektubumuza cevap almak ne denli mutlandırdı tahmin edemezsiniz. Mektubunuzdaki sevgi dolu satırlar sınırlı dünyamızda sınırsız yaşama gücü ve umut verdi bizlere. Bilmediğimiz bir dünyanın kapılarını açmadıysa bile araladı. Yaşam kavgasında bizlere yol gösterecek, çok şeyler öğreneceğimize inanıyorum. Kısacık kartımızda yazdıklarımı dilerseniz açık ve net olarak anlatayım size. 1959 Amasya Suluova doğumluyum. Ailemin ortancısıyım. 1979'da eşimle tanıştım. Liseyi bırakarak evlendik. Daha sonra çalışmaya başladım. 5 yıl kadar uzun bir süreden sonra Doruk ailemize katıldı. Mutlu güzel beraberliğimiz Doruk'una ulaştı desem yeterli olur sanırım. Son derece yoğun çalışmayla birlikte özel yaşantımı da yürütmeye çalışarak yaşayıp gidiyoruz. Satırlarınızı okurken size nasıl özendim anlatamam. Acaba bizler sizin yaşınızda sizler gibi umut ve sevgi dolu olabilecek miyiz? Daha şimdiden yaşamın zorlukları, dünyadaki sevgisizlik, insanların riya dolu yaşantıları ister istemez mutlulukları, beraberlikleri etkiler oldu. Çevremizde mutlu beraberlikler teker teker yok olmaya başladı. Sevgisizlik aldı yürüdü emmi. Dışarı çok maddi bir dünya oldu. Bunlar sakın sizi etkilemesin. Orada biriktirdiğiniz zaten var olan sevgilerinizi satırlarınızda da olsa bize aktarmaya devam edin. Siz bizlere aktardıkça sizin de bizim de sevgilerimiz çoğalacak. Taşıp tüm evrene yetecek kadar büyük bir sevgi denizi yaratacağız birlikte. Buna inanıyorum. Bugüne kadar büyük babası olmayan Doruk'la birlikte en kısa zamanda büyük babasının, emminin, koca reisinin ziyaretine ve sizin yerinize bu büyük bekleyişin güçlü yiğit anasının elini öpeceğiz. Belki biraz karamsar oldu ama bundan sonraki mektubumuzda daha güzel satırlar dileğiyle. Avukat İlhan Dişçi ağabeyimin, servisteki arkadaşlarımın selam ve hürmetlerini eklemek isterim. Yeniden satırlarda birlikte olana dek sağlıklı, mutlu, mutluluk dileklerimle hürmetler. 19 Mart 1986 Ayşe Üvez. Sevgili emmiciğim, bu mektubu aldığında ne düşüneceksin? Bilmiyorum ama ben yazmaktan mutluluk duyuyorum. Belki tanışmıyoruz, buna rağmen ben sizin gözlerinizdeki kararlı ifadeyi, yüreğinizdeki insan sevgisini, içinizdeki sönmeyen bir ateşi ve tüm acılara rağmen duyduğunuz yaşama sevincini biliyorum. Bunu da bana siz öğrettiniz. Nasıl mı? Birkaç gün önce 23 Haziran 1986 Ankara'da açılan bir karikatür sergisini geziyordum. Orada içtenlikle bir mektup halka sunulmuştu. Bu kısacık mektupla bile sizi tanımak kolay oldu. Çünkü oraya mektupla birlikte yüreğiniz de gelmişti. Ben de bu insanı daha yakından tanımak istedim. Bu arada Avni arkadaşla tanıştım. Kendisine mektubu sordum, adresinizi aldım. Sizin oraya nasıl girdiğinizi bilmiyorum ama içinizdeki bu yaşama sevinci oldukça demir parmaklıkları ve taş duvarları alt edeceğinizi umuyorum. Şunu da belirteyim ki insan sevgisi olan tüm yürekler sizinle birlikte atıyor. Size biraz da kendimi anlatayım. Ben 21 yaşında genç bir kızım. Liseyi bitireli 3 yıl oldu. Hala üniversiteye girmeye çalışıyorum. Ankara'da doğdum büyüdüm. Fakat aslen Erzincanlıyım. Kitap okumayı, ufak tefek yazılar yazmayı seviyorum. Amacım gazeteci olmak. İyi güzel olan her şeye zaafım var. Sizin mektubunuz, Avni'nin karikatürleri de çok güzel ve ikisinin birleşimi bana bu mektubu yazdırdı. Sizinkiyle ortak yanı ise yürekten duyarak yazılması. Çiçekler de güzeldir, kırmızı bile olsalar. Size taze çiçekler sunmak isterdim hepinize. Gönderdiklerimi de seveceğinizi biliyorum. Ayrıca Avni'nin verdiği karikatür kartlarından da gönderiyorum. Emmi, umarım o tertemiz yüreğini bana açar ve yazarsın. Mektubunu bekleyeceğim. Neriman Gülbay, 5 Haziran 1986. Yıllardır tanıdığım iki erkekle ve benim tanımadığım ama mektupla tanıştığım üç hanımın mektubunu yazdım. Sanki bu hanımları 40 yıldır tanıyormuşum gibi geldi bana. Tahliye olunca ikisini tanıdım ama tanıyorum hepsini de. Oturup konuşmuş gibi, el ele halay çekmiş gibi, düğünlerinde oynamış, gülmüş gibi tanıyorum. En zor günlerde yüreklerini, sevgilerini zarfa koydular, yolladılar bana. Hiç unutur muyum onları? Benim meleklerim, kızlarım benim. Her hafta mektup yazan Ozan Metin Demirtaş'ı unutmadığım gibi. Dışarıdan ne zaman haber beklesem Metin Demirtaş çıkardı zarftan. Ya Veli Gemici, dolu dolu yaşamış, hep yoksulun, işçinin, işsizin yanında olmuş. Kimse emeğin ne olduğunu, emekçiden yana olmanın ne demek olduğunu bilmezken o ağırlığını emekçinin yanına koymuş. Toplumsal çıkarları kişisel çıkarların önünde tutmuş. Bu yüzden görevden alınmış. Komünist demişler, hapislere atmışlar, sürgün etmişler. Aç kalmış, açıkta kalmış ama boyun eğmemiş, göğüslemiş bütün güçlükleri. Bana bir şiir yazmış, Çanakkale cezaevine göndermiş Veli Gemici. 80 yaşında, 1.80 boyunda, 80 kilogram ağırlığında. Bu kocaman adamı, bu kocaman yüreği, dünyayı avucunun içi kadar bilen bu beyni ben de kitabıma alarak bana yazdığı şiirle hem yüreğimde hem kitabımda yaşatmak istiyorum Veli Gemici'yi. 8 yıla gülümseyen emmiye. Oturduğumuz banklarda, iskelede, müstakbel mezarı başında, Mustafa Reis'in. Hani bildiğin, küçük bahçesinde caminin, yanımdasın hep. Hiç sıkıntısı olmayanın rahatlığı ve olanca yalınlığınla bakışıyoruz yine öyle, birlikte olduğumuz her yerde. Dinliyoruz hala içimizi ısıtan konuşmalarınızı. Sorunsuz insan olur mu acaba dünyada hiç? Sahi emmi be, ne zaman söz edeceksin? Biraz da kendinden. Ah, ülserini götürmeseydin bari yanında. Bugün idareye çağırdılar, yarı açık cezaevine gitmeyi isteyip istemediğimi sordular. Bu hiç sorulur mu, elbette giderim dedim. Çok sevinmiştim ama gizliyordum sevindiğimi. Ceza tevkif evleri genel müdürlüğüne yazmışlar, oradan olur almışlar. Şayet gitmezsen başkasını gönderelim dediler, gideceğimi tekrarladım. Öyleyse iki güne kadar hazırlan dediler. Koğuş'a geldiğim zaman İmralı'ya gideceğimi söyledim Koğuş arkadaşlarıma. Hep sevindiler, kendileri gidecekmiş gibi sevindiler. Çamaşırlarımı valize, kitaplarımı bir çuvala yerleştirdim. Hazır bekliyorum. O iki günü çok zor getirdim. Gideceğim güne kadar komünler davet ettiler. Cezaevi koşullarında kantinde ne bulurlarsa alıyorlar, seriyorlardı. Hem de yürekleriyle birlikte. Onlardan ayrılmak güç, içtenlikleri hep gözümün önüne gelir. Ah, bu Anadolu insanı nasıl da mutluluk duyar konuğunu ağırlamaktan. Geçen günlerde Çorum'a gittim oğlumun yanına. Pazar günü pikniğe götürdü. Beş Konak köyünün arazisinde konakladık. Yemekten sonra torunumu aldım, köye gittim. Eski adı Farzantıt. bu köyün. Eski haliyle karşılaştırdım yeni halini. 30 yıldır gitmemiştim. Ne kadar değişmiş. Yollar açılmış, modern evler yapılmış, yeşillenmiş her taraf. Elektrik gelmiş, telefon gelmiş, tarım teknolojiden payını almış, çok değişmiş. Ama değişmeyen bir şey var, hiç değişmeyen, konukseverlik. Köyün ortasındaki çeşmeden su içtik gelirken, 3-4 çocuk takıldı bize, konuşarak geliyorduk. Evlerinin önüne gelince buyur ettiler. Yemek zamanı, yemeğimizi yiyin, çayımızı için dediler. Parmak kadar çocukların bu davranışlarından ne kadar mutlu oldum. 1986'da B4 koğuşunda cezaevindeki dostlarımın davetleri geldi gözümün önüne. Aslında davet etmelerini istemiyordum. Masrafa girmelerine gönlüm razı olmuyordu. Ama ben davet istemiyorum diyemezsin. Onların güzel dünyasına ters düşemezsin. Onların güzel gönlünü kıramazsın. Sabahın erken saatinde uyandırdılar. Zaten hazırdım. Koğuşun içinde bir iki volta attım. Bilemiyordum ne yapacağımı. Çocukları uyandırsam olmaz. Haber vermeden gitsem o hiç olmaz. Şaşkındım. Turgay Kunt seni yolcu etmek için ben erkence kalkarım demişti de ben ondan razı olmamıştım. Neyse ki uyandı Turgay Kunt. Arkadaşlara selam bıraktım. Hepsini kucaklıyorum, öpüyorum dedim. Arka arkaya kapıya kadar yanaşmış kapalı cezaevi arabasına bindirdiler. Kapalı cezaevi arabasının hangi yöne gittiğini bile bilmiyoruz. Antalya'dan geldiğimiz gibi elimiz kelepçeli yine. Doğaldır, mahkumsun, sırtını sıvazlamazlar. Ama 9 aylık cezamız kalmış, kaçmayız. Kovalasalar yine gitmeyiz. Şu zincirle ayaklarımızdan bağlanmamız neyin nesi? Nasıl da seviniyorduk, nasıl da mutluyduk. Bizi götüren jandarma astsubayı bize eziyet etmekten mutluluk duyuyor galiba. Çanakkale Boğazı'nı geçerken anladık İstanbul'a gittiğimizi. Çünkü arabamız durdu, altımız hafif sallanıyor. Bir yerde mola verseler, arabadan indirmezler ya, hiç değilse kapıyı açsalar, uzaklara şöyle bir baksak. Olur, olur da bunu kim yapacak? Bu astsubay bunu yapacak gibi görünmüyor. Arabada 4 kişiyiz. Bir sağ siyasi, bir sol siyasi, 2 kaçakçı. Onların 3'ü de daha önce tanışıyorlarmış. Birbiriyle konuşuyorlar. Mecbur olmadıkça benimle konuşmuyorlar. Uzun yol öyle kolay bitmez ki. Yollar uzun, yol arkadaşlarına ortak yanın yok. Konuşmalar din, iman, milliyetçilik ve para. Yaptıkları ise ne din ne milliyetçilikle bağdaşmaz. Söyleyemiyorsun da. Aslında yapamam kolay kolay, yüzlerine vuramam sinirim kabarmadıkça. Kapalı cezaevinin önüne varınca geldik dedi jandarmalar. Rica ettim kapıyı biraz aralayın hava girsin diye. Kapattılar kapıyı jandarmalar. Bir de kilitlediler üstelik. Kendileri indiler. Arabada hava azaldı. Araba yürürken iyi kötü biraz hava giriyordu. Şimdi hiç hava girmiyor. Seslendik havasız kaldık diye. Dışarıdan bir ses suç işlerken bana mı danıştınız? Geberin dedi. Daraldım. Arkadaşlara çok daraldığımı söyledim. Pek oralı olan olmadı. Bayılmışım. Sağ siyasi dizine yatırmış mendille yüzümü havalandırıyor. 2 ayrı dünya görüşü olan 2 insan. Dost oldum Kemal Kızılkanlı. İçten sevdik birbirimizi. Bayrampaşa cezaevine geldik, almadılar bizi. İmralı önce buraya bağlıydı, şimdi Bursa'ya bağlandı. Oraya götürün dediler. Bu anlaşmazlık uzun sürdü, biz de arabada bekledik. Anlaşma sağlandıktan sonra tecride koydular. Sağmalcılar cezaevi kurulalı yatakları battaniyeleri hiç temizlik görmemiştir. Dezenfekte yapılmamıştır belki. Tecritteki koku 15 yıl öteden geliyor. Bitin harman dalı pirenin çifte telli oynadığı yer. Her gün 100-150 kişi geliyor, bir o kadar da serbest bırakılıyor veya koğuşlara gönderiliyor. Hava gibi su gibi devri daim yani dolaşım yapıyor Bayrampaşa cezaevinin tecriti. Bir haftayı nasıl dolduracağımızı hesap etmeye başladık. Akşam koridora ip gibi dizdiler. İkinci müdür gelecekmiş sayıma. Göynecekli sarı gardiyan başa geçti, dikkat çekti. İkinci müdür geldi. Meydan savaşı kazanmış kumandan edasıyla. Bizi baştan aşağıya bir süzdü. Merhaba arkadaşlar dedi gür sesiyle. Uzun koridoru bir uçtan öbür uca gitti ve geldi. Anadolu halkının aşını, işini, ekmeğini, suyunu o veriyormuşçasına. İkinci müdür konuşmaya başladı. Konuşma mı yaptı, vaaz mı yaptı ben pek anlayamadım. Bir haftada 3 kez sayıma geldi, aynı konuşmayı yaptı gitti. Müdür yardımcısı gider gitmez göynecekli sarı gardiyan kocaman sopasını aldı eline, gelene gidene vurmaya başladı. Yakışıklı 20 ile 25 yaşlarında bir genç müdahale etti. Sen bu sopanın tadını bilmiyorsun herhalde diye. Vurmaya başladı o gence de göynecekli. Ben tepki gösterdim yaramaz. Bana destek olurlarsa idare duyacak kadar bir eylem yanlısıyım ama kimse gelmedi peşimden. İkinci bir tepkiyi gösteremedim. Bana vurur, onurum kırılır diye. O gencin ağlaması hala gözlerimin önünde. Kimse ses çıkaramadı. Kimi sopanın korkusundan, kimi onurlarının kırılmasından çekindiler. Bayrampaşa tecritinde insan hakları yok, sopası işkencesi çok. Büyük bir cezaevi belki, müdürün, infaz savcısının haberi yok olanlardan. Ama haberleri olmaması daha kötü değil mi?
18. ayrımın sonu. Sayfa 260.